Sayfa 54. Balıkçı ile Ecinli Öyküsü. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, bir zamanlar yaşı epeyce ilerlemiş, evli barklı 3 çocuk babası, oldukça fakir bir balıkçı varmış. Ağını her gün suya sadece 4 kez atar, sonuç almasa da bir daha denemezmiş. Böylece günlerden bir gün, öğle saatinde deniz kıyısında sepetini yere koyup ağını fırlatmış ve ağın suyun dibini bulmasını beklemiş. Sonra ipleri toparlamış. Ağ öyle ağırmış ki kendine doğru çekmeyi başaramamış. O da onu uçları toprağa kakılı, sağlam bir kazığa bağlamış. Sonra soyunmuş. Suya dalıp ağın yöresinde yüzmüş. Ağı karaya çekinceye kadar çabalayıp durmuş. Başarısından mutlu giyinmiş. Ağ yaklaşıp bakmış ki içinde bir eşek leşi yatmakta. Bunu görünce üzülmüş ve "Yüce ve kudretli Tanrı'dan daha yüce ve kudretlisi yoktur," demiş. Sonra da "Ama gerçekten Tanrı'nın bana bu bağışı çok şaşırtıcı," diyerek kendi kendine şu dizeleri okumuş. "Ey dalgıç, gecenin karanlıklarında döner durursun ve körü körüne yitirirsin her şeyi. Bırak bu zahmeti çabayı, çek git. Çünkü baht devinmeyi sevmez." Ağını leşten kurtarıp suyunu sıkıp akıtınca Allah'ın adını anarak onu yeniden suya fırlatmış ve ağın suyun dibine ulaşmasını beklemiş. Sonra da çekmeyi denemiş. Ama ağın çok ağır olduğunu ve ilk seferinkinden de daha çok dibe çöktüğünü anlamış. Büyük bir balık yakaladığı düşüncesine kapılarak soyunup suya dalmış. Ağı kurtarıncaya kadar çabalamış ve onu kıyıya çekince çamur ve kumla dolu bir küp yakaladığını anlamış. Bunu görüp umudu kırılınca şu dizeleri okumuş. "Ey kötü talih, artık yeter. Tanrım kullarına acı. Ne hazin ki yeryüzünde hiçbir ödül yeteneğe eşit değildir. Çoğu kez evinden çıkar bahtımı ararım. Epeyce oldu, öğrendim artık. Bahtı ölmüştür. Bu ne yoksulluk? Ey talih, gölgene sığınırlar ama sen bilgeleri sürgün eder, dünyayı budalalara yönettirirsin." Sonra küpü uzaklara fırlatmış, ağını sıkmış, isyanından dolayı Tanrı'dan bağışlanma dilemiş ve 3. kez deniz kenarına gelmiş, ağını fırlatmış ve dibi bulana kadar beklemiş. Sonra da çekerek kırık testiler ve cam parçalarıyla dolu olduğunu görmüş. Bunu görünce bir şairin şu dizelerini okumuş. "Ey şair, bahtın rüzgarı hiç senden yana esmeyecek. Biliyor musun saf kişi, ne kamış kalemin, ne yazının ahenkli kıvrımları seni asla zenginleştirmez." Sonra başını göğe kaldırarak haykırmış. "Tanrım, biliyorsun, ağımı 4 kezden fazla fırlatmam. Oysa daha şimdiden 3 kez fırlatmış bulunuyorum." Bunu izleyerek Tanrı'nın adını bir kez daha anmış ve ağını denize fırlatmış ve beklemiş dibe ulaşsın diye. Bu kez tüm çabalarına karşın dipteki kayalara daha da fazla takılmış olan ağını çekmeyi başaramamış ve bağırmış. "Tanrı'dan yüce ve kudretli varlık yoktur," diye. Sonra soyunup ağın yöresinde denize dalıp çıkmış. Ağı kayalıktan kurtarıp karaya çıkarıncaya kadar çabalayıp durmuş. Ağı açmış. Bu kez içinde sarı bakırdan, içi dolu ve dokunulmamış büyük bir küp bulmuş. Küpün ağzı kurşunla kaplanmış ve Davut peygamberin oğlu Hazreti Süleyman'ın, "Araplar Hazreti Süleyman'ı iyi ve kötü ecinlilerin efendisi bilirler." mührüyle mühürlenmiş imiş. Bunu gören balıkçı pek sevinmiş. Kendi kendine, "İşte çarşıda kazancılara satabileceğim bir şey buldum. Herhalde en az 10 dinar eder," demiş. Küpü sallamaya başlamış. Ancak nedenle ağır olduğunu anlayınca kendi kendine, "Açıp içinde ne olduğunu görmem gerek. Onu torbama koyar, sonra götürür, kazancılar çarşısına satarım," diye düşünmüş. Bıçağını eline alıp küpün ağzından kurşunu sökünceye kadar uğraşmış. Sonra da küpü tersine çevirmiş. İçindekiler yere dökülsün diye sallamaya başlamış. Ancak küpten yere hiçbir şey düşmemiş. Sadece yerden göğün mavisine yükselen ve toprağa yayılan bir duman oluşmuş. Balıkçı çok şaşırmış. Sonra dumanın yayılması bitince yoğunlaşma başlamış. Bir titreşim sonunda ayakları yerde sürünürken başı bulutlara değen bir ifrite dönüşmüş. Bu ifritin başı bir kubbe, ayakları direk, ağzı mağara, elleri dirgen, dişleri çakıl, burnu testi, gözleri meşale gibiymiş. Saçları dağınık ve tozluymuş. Bu ifriti görünce balıkçı korkmuş. Her yanı titreyerek dişleri birbirine kenetlenmiş, tükürüğü kurumuş ve gözleri ışıktan körleşmiş. İfrit balıkçıyı görünce, Tanrı'dan gayrı Tanrı yoktur, Süleyman da Tanrı'nın peygamberidir diye bağırmış ve balıkçıya seslenerek ve sen ey Süleyman Tanrı'nın peygamberi beni öldürme, bir daha sana karşı gelmeyeceğim, emirlerine karşı çıkmayacağım demiş. Balıkçı, ey asi ve küstah dev, ne cesaretle Süleyman'ın Tanrı'nın peygamberi olduğunu söylersin. Süleyman öleli 1800 yıl oldu ve biz ahir zamandayız. Ya senin anlattığın öykü ne? Bu küpe nasıl girdin sen? Demiş. Bu sözleri duyan Ecinli balıkçıya, Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Sana iyi bir haber vereyim balıkçı demiş. Balıkçı da ne söyleyeceksin diye sormuş. İfrit, ölümünü hem de şu saatte. Ve de en korkunç şekilde diye yanıt vermiş. Balıkçı buna, bu haber için Allah layığını versin, ey ifritlerin sultanı, demiş. Allah seni korumasın, seni bizden ırak kılsın. Niye benim ölümümü istersin? Ölümü hak edecek ne yaptım ben? Seni küpten kurtardım, denizdeki zindanından azat ettim ve yeryüzüne çıkardım. İfrit demiş ki, yey tuttuğun ölümü kendin beğen ve de ne biçimde öldürülmek istediğini söyle. Balıkçı, böylesine bir cezayı hak edecek ne gibi bir suç işledim diye sormuş. İfrit, ey balıkçı, öykümü dinle bak demiş. Balıkçı da, anlat öyleyse ama kısa kes. Çünkü ruhum sabırsızlıktan ayak ucumdan çıkmak üzere demiş. İfrit anlatmaya başlamış. Bil ki ben asi ecinliyim. Davut'un oğlu Süleyman'a karşı çıktım. Adım Sakrel Cinnidir. Süleyman benim üzerime veziri Barkiya oğlu Asaf'ı gönderdi. Tüm çabalarıma karşın vezir beni tuttu ve Süleyman'ın ellerine teslim etti. O anda burnum sürtüldü, kendimi aşağılanmış hissettim. Beni görünce Süleyman Tanrı'ya şükretti ve benden onun dinine girmemi ve emrine tabi olmamı istedi. Ama ben reddettim. Bunun üzerine bu küpü getirtti ve beni hapsetti. Sonra ağzını kurşunladı ve yücelerin yücesinin adıyla mühürledi ve iman etmiş afarite, afarit, ifrit sözcüğünün çoğulu, emir verdi. Beni omuzlarına alarak denizin orta yerine atıverdiler. Denizin dibinde 100 yıl kaldım. İçimden, beni kim kurtarırsa onu servete boğacağım dedim. Ama 100 yıl daha geçti, beni kimse kurtarmadı. 2. yüzyıl bitince kendi kendime, beni kurtaracak olana toprağın definelerini bulup vereceğim dedim. Ama beni kimse kurtarmadı. Böylece 400 yıl geçti. Kendi kendime beni kurtaracak olana istediği 3 şeyi vereceğim dedim. Ama beni kimse kurtarmadı. O zaman müthiş bir hiddete kapıldım. Kendi kendime şimdi artık beni kim kurtarırsa onu öldüreceğim. Ama ona ölümünü seçme fırsatını da tanıyacağım dedim. İşte tam bu sırada ey balıkçı, sen gelip beni kurtardın. Hangi biçimde öldürülmeyi istiyorsun söyle bakalım demiş. İfrit'in bu sözleri üzerine balıkçı, hey ya Rabbi demiş, ne inanılmaz şey. Seni kurtarmak demek bana nasipmiş. Ey ifrit, gel beni affet, Allah da seni affetsin. Ama beni öldürürsen Allah da seni kahretmek için birilerini yoluna çıkarır demiş. Bunu duyunca ifrit, ama seni öldürmek istiyorsam bu sırf beni kurtarmış olmandan dolayıdır demiş. Balıkçı da, ey ifritlerin şeyhi, sana iyilik yapanı kötülükle karşılaman doğru mu? Oysa atasözleri hiç yalan söylemez. Ve balıkçı bu konuda şu dizeleri okumuş. Acının tadını tatmak istersen herkesin derdine ortak ol. Kederini yatıştır. Yaşantıma yemin olsun ki çakallar minnet bilmezler. Mardrus'un İngilizce çevirisinde buna ek olarak, bunu almak için çakal yavrusunu beslemene hacet yok ibaresi de yer almaktadır. İstersen dene, durumun amrın anası macir gibi olacaktır. Ahmet Nazif taş basması çeviride, bu öykünün tuzağa düşen çakalı salıveren birinin başına gelen felaketlerle ilgili olduğunu açıklar. Gayanda göre balıkçı aslında bu atasözlerine inanmaz. Ancak ifritle karşılaştıktan ve onun kararlılığını gördükten sonra inanmaya başlar. Ama ifrit ona, çok konuştun, kesinlikle senin ölmen gerektiğini bil. O zaman balıkçı kendi kendine, ben bir insanoğlundan başka bir şey değilim. O ise bir ecinli. Ama Tanrı bana tutarlı bir akıl vermiş. Onu yok etmek için bir tertip bulmak, kurnaz bir hile hazırlamak isterim. Bakalım o da sırası gelince kötülüğü ve kurnazlığıyla bir düzen kurabilecek mi demiş. Bunun üzerine ifrite, gerçekten benim ölümüme karar verdin mi diye sormuş. İfrit, hiç kuşkun olmasın, yanıtını vermiş. O zaman balıkçı, Süleyman'ın mührü üzerinde adı bulunan Tanrı adına, soruma doğru olarak cevap vermeni senden rica ediyorum, demiş. İfrit, Yüce Tanrı'nın adını işitince çok heyecanlanmış ve şaşalamış ve, sorabilirsin, ben de doğru olarak yanıt vereceğim, demiş. Bunun üzerine balıkçı, nasıl oluyor da senin ancak elini ya da ayağını sokabileceğin küpe tüm olarak sığabiliyorsun, demiş. İfrit, acaba bundan kuşku mu duyuyorsun, diye sormuş. Balıkçı, doğrusu küpe girişini gözümle görmedikçe buna asla inanmam, demiş. Ancak o anda Şehrazat şafak söktüğünü görmüş. Ruhsatlı konuşmasını kesmiş. Ve dördüncü gece olunca sözünü sürdürmüş. Bildiğime göre, ey bahtı güzel şahım, balıkçı ifrite, sana asla inanmam, ta ki küpe girdiğini gözlerimle görmüş olayım, deyince ifrit sarsılmış, silkinmiş ve yeniden göğe yükselen bir duman olmuş. Sonra da sıkışmaya ve nihayet yavaş yavaş küpe yerleşmeye başlamış. Bunun üzerine balıkçı hemen üzerinde Süleyman'ın mührü olan kurşun tıpayı almış ve küpün ağzını tıkamış. Sonra da ifrite seslenmiş. Hey oradaki, ölmek için ölüm tarzını seç, yoksa seni denize fırlatacağım ve de kıyıda bir ev yaptırıp seni avlamak isteyenleri engelleyeceğim. Onlara, burada kim kendisini kurtarırsa kurtulur kurtulmaz kendisini kurtarana ölüm çeşitleri sayarak hangi türden ölmek istediğini soran bir ifrit var diyeceğim, demiş. İfrit balıkçının sözlerini işitince küpten çıkmaya çalışmış ama başaramamış ve de Süleyman'ın mührüyle kurşun tıpa altında hapsedilmiş olduğunu anlamış. O zaman balıkçının kendisini ifritlerin en zayıfından en kuvvetlisine kadar hiçbirinin kurtaramayacağı bir zindana atmış bulunduğunu fark etmiş. Sonra balıkçının kendisini deniz kıyısına doğru götürdüğünü anlayınca ona hayır hayır demiş. Balıkçıysa böyle gerekli, böyle gerekli, demiş. O zaman Ecinli koşullarını gevşetmeye başlamış ve alçak gönüllülükle ona, ey balıkçı bana ne yapacaksın, diye sormuş. O da, seni denize atacağım. Çünkü sen orada 1800 yıl kaldıysan, daha önce ifrit küp içinde 400 yıl hapis kaldığını anlatmış olmakla birlikte bunu izleyen yılların miktarını hatırlayamamakta. Bunu ona iki kez balıkçı hatırlatmaktadır. Ben kıyamet gününe kadar kalman için tertibat alacağım. Allah'ın seni korumasını istiyorsan sen de beni koru. Beni öldürme ki Tanrı da seni öldürmesin, diye sana yalvarmadım mı? Oysa sen benim yalvarışlarıma kulak asmadın, alçakça davrandın, demiş ve eklemiş. İşte şimdi Allah seni benim ellerime terk etti. Sana vicdan azabı duymadan istediğimi yapabilirim. İfrit, bana küpü aç, seni iyiliklere boğayım, deyince balıkçı, yalan söylüyorsun sen, hey lanet olasıca, demiş ve de, zaten seninle benim aramda kral Yunan'ın veziriyle tabip Rüyan arasındaki olay aynen geçiyor, diyerek eklemiş. İfrit, bu kral Yunan'ın veziri ve tabip Rüyan kimdi, nedir kral Yunan'ın bu öyküsü, deyince, kral Yunan'ın veziri ile hekim Rüyan'ın öyküsü. Balıkçı anlatmaya başlamış. Bilesin ki ey ifrit, akıp giden eski zaman içinde ve birbirini izleyen çağlarda Rum ellerinde, Fars kentinde Yunan adlı bir kral varmış. Zenginmiş, kudretliymiş, ordulara, hatırı sayılır güçlere hükmedermiş ve her ülkeden hükümdarlarla dostça geçinirmiş. Ancak bedeni, hekimleri ve bilginleri umutsuzluğa düşürmüş olan bir cüzzamla dertliymiş. Ne ilaçlar, ne haplar, ne merhemler onu şifaya kavuşturuyor, hiçbir hekim derdine çare bulamıyormuş. Günün birinde Rüyan adlı ihtiyar bir hekim, Kral Yunan'ın kentine gelmiş. Bu hekim Rumca, Farsça, Latince, Arapça ve Süryanice kitapları okuyup bilgi edinmiş. Tıp ve yıldız bilimi üzerinde incelemelerde bulunmuş. Bunlarla ilgili kuramlar ve kaideleri ve yıldızların olumlu ve olumsuz etkilenmelerini çok iyi bilirmiş. Bitkiler, yaş ve kuru otlar ve bunların iyi ve kötü etkileri üzerinde de bilgi sahibiymiş. Ayrıca felsefe ve her türlü tıp bilimiyle başkaca fenler üzerinde de incelemelerde bulunmuş imiş. Bu hekim kente gelince daha birkaç gün geçmeden kralın öyküsünü ve Allah'ın takdiri gereği cüzdanından çektiklerini ve de tüm hekim bilginlerin tedavilerinden bir sonuç alınamamış olduğunu öğrenmiş. Bunu öğrenince o geceyi düşünerek geçirmiş. Ama ertesi gün Tanrı'nın değerli mücevheri Güneş dünyayı selamlayıp ortalığı aydınlatınca uyanmış. En iyi giysilerine bürünerek Kral Yunan'ın huzuruna çıkmış. Yere kadar eğilerek kralın karşısında yeri öpmüş. Kralın kudretinin uzun ömürlü olmasını ve Allah'ın inayetiyle iyilikler dilemiş. Sonra sözünü sürdürerek kendisinin kim olduğunu anlatmış. Ve de, "Efendim, bedeninde bulunan hastalığı öğrendim ve hekimlerin çoğunun derdine çare bulamadığını duydum. Bundan dolayı seni iyileştirmeye geldim. Sana ilaç içirecek ya da bedenine merhemler sürecek değilim." demiş. Bu sözleri duyan Kral Yunan çok şaşırmış. "Bunu nasıl yapacaksın bilmiyorum ama beni iyileştirirsen Tanrı şahidim olsun, sana ve seni izleyecek sülalene yeterince servet bağışlar, tüm dileklerini yerine getirmeleri için buyruklar veririm. Sen de benim musahibim." Musahip, sohbet arkadaşı ve dostum olursun demiş. Sonra da ona hilat, değerli bir giysi giydirmiş, armağanlar vermiş ve "Gerçekten sen ilaçsız, merhemsiz benim hastalığımı iyi edebilir misin?" diye sormuş. Hekim de "Evet, kesinlikle. Bedenine hiçbir ağrı ve zahmet vermeden seni iyi ederim." demiş. Kral görülmedik bir şaşkınlıkla ona "Ey hekimbaşı, bunu hangi gün ve saatte gerçekleştireceksin? Bir an önce işe giriş çocuğum." demiş. Hekim de "Duyduk ve itaat ettik." diye yanıt vermiş. Bunu izleyerek kralın huzurundan ayrılmış. Kitaplarını, ilaçlarını ve kokulu bitkilerini yerleştireceği bir ev kiralamış. Sonra ilaçlarından, bitkilerinden tertipler yaparak bunları sap kısmını oyduğu bir çomağın içine doldurmuş. Sonra da elinden geldiğince bir de top yapmış. İşini bitirince ertesi gün kralın huzuruna çıkmış ve karşısında eğilerek yeri öpmüş. Sonra ona ertesi gün meydana gitmesini ve kendisini orada beklemesini söylemiş. Ertesi gün oyun meydanına giden krala emirleri, mabeyinciler, vezirler ve krallığın diğer önemli kişileri eşlik etmiş. Meydana henüz yeni ulaşmışlarken hekim Rüyan çıka gelmiş ve krala orada silahşorlarından seçeceği birkaçıyla at üzerinde top oynamasını önererek "Bu sopayı al ve sıkı sıkı tut ve bununla topa vur. Bu oyunu tüm avucun ve bedenin terliyesiye kadar sürdür. Böylece ilaç avucundan tüm vücuduna geçerek dağılacak. Terleyip ilacın bedenini etkilemesine değin, zaman geçince sarayına dön. Hemen hamama girip yıkan. Kendini iyileşmiş bulacaksın. Şimdi Tanrı'ya emanet ol." demiş. Kral Yunan hekimin verdiği sopayı alıp seçtiği silahşorlarla top oynamaya başlamış. Silahşorlar da atlarının üzerinde topu atıp kralın vurmasını sağlayarak onunla birlikte bu oyunu sürdürmüşler. Kral topun peşine düşerek ulaşınca ona şiddetle vurmak üzere at koşturmuş. Elindeki sopayı da sıkı sıkıya tutuyormuş. Bu biçimde sopa vurmayı avucu ve tüm bedeni terden sırılsıklam oluncaya kadar sürdürmüş. Böylece ilaç avucundan sızarak bütün bedenine yayılmış. Hekim Rüyan ilacın etki sağladığını anlayınca kralın hemen saraya dönmesini ve hemen hamamda yıkanmasını önerdiği için kral da hemen dönüp kendisine hamamı hazırlamalarını emretmiş. Halı sericiler ve köleler acele koşuşup halıları serip giysileri ve havluları yerine koyunca kral hamama girmiş ve hamamın özel bölmesinde giyinip dışarı çıkınca atına atlayıp sarayına dönmüş ve orada uyumuş. Kral Yunan'ın durumu böyleyken hekim Rüyan da evine gidip yatmış. Ertesi sabah uyanınca saraya gitmiş. Kralın huzuruna çıkıp kabulünü dilemiş. Kral onun içeri alınmasını buyurmuş. Hekim huzura gelince eğilerek yeri öpmüş ve ağır ağır şu kasideyi okumaya başlamış. Hitabet, baba olarak seni seçseydi, çiçek açar ve bir daha başkasını seçmezdi. Ey ışık saçan yüzü meşalenin alevini körleten! O parlak yüzün sönmeden ışık saçıp dursun. Zamanın çehresinde çizgiler belirleyinceye kadar. Bulutun tepeleri sarıp yağmura dönüştüğü gibi. Sen de cömertliğinle kapla benim her yanımı. Yaptıklarınla zaferin tepelerinde yer tut. Bahtın hiçbir dileğine karşı çıkmadığı sevgilisi ol. Bu kasideyi duyunca kral ayağa kalkmış ve sevecenlikle hekimin boynuna sarılmış. Sonra onu yanına oturtmuş ve şahane hilatlar armağan etmiş. Gerçekten kral hamamdan çıkınca bedenine bakmış ve cüzamdan hiçbir iz kalmadığını görmüş. Vücudu sanki saf gümüşe dönmüş. O zaman en coşkun bir sevinçle mutluluk duymuş. Göğsünün daralması geçmiş, ferahlamış. Sabahleyin yataktan kalkınca divana girmiş, tahtına oturmuş. Mabeyinciler ve krallığın ileri gelenleri, sonra da hekim Ruyan içeri girmişler. İşte bu sırada kral ayağa kalkıp ona yanında yer göstermiş. Bunun üzerine ikisine sofra serip bütün gün yiyecekler, içecekler sunmuşlar. Akşam olunca kral hekime hilatlar ve diğer armağanlardan gayri 2000 dinar vermiş. Sonra da kendi özel bineğiyle evine dönmesine ruhsat tanımış. Hekim ayrıldıktan sonra onun hekimlik mesleğindeki marifetini hayranlıkla hatırlamaktan kendini alıkoyamamış ve de "Beni merhem falan sürmeden bedenimin dışından iyileştirdi. Allah için bilimin yücesine ulaşmış bir hekim. Bu adamın iyiliğini armağanlarla karşılamam ve onu bir nedim ve sevecen bir dost olarak her zaman yanımda tutmam gerekir" demiş. Ve Kral Yunan bedeninin sağlıklı ve tüm hastalıktan arınmış görerek bütün sevinciyle mutlu yatıp uyumuş. Ertesi sabah kalkıp tahtına oturduğu zaman ulusun ileri gelenleri yöresini sarmış. Emirler ve vezirler sağına soluna oturmuş. Hekim Rüyan'ı sormuş. O da gelip önünde yer öpmüş. Onu gören kral ayağa kalkıp ona yanında yer göstermiş. Onunla oturup yemek yemiş. Uzun bir ömür dileyerek hilatlar ve daha başka şeyler armağan etmiş. Sonra gün batıncaya kadar konuşmalarını sürdürmüş ve ona ödül olarak 5 hilat ve 1000 dinar daha vermiş. İşte hekim krala hayırlar dileyerek evine döndüğü zaman durumu böyleymiş. Sabah olunca kral saraydan çıkıp divana gelmiş. Yöresini yine emirler, vezirler, mabeyinciler sarmış. Vezirlerin içinde berbat görünüşlü, uğursuz yüzlü ve kem gözlü, korkunç, iğrenç biçimde hasis, yüreği hırs, kıskançlık ve kinle taşlaşmış biri varmış. Bu vezir kralın hekim Rüyan'ı yanına oturttuğunu ve ona her türlü yakınlık ve cömertlik gösterdiğini görünce kıskanmış ve gizlice onun yok edilmesini kararlaştırmış. Atasözünün de belirtmiş. Dediği gibi hırslı önüne gelene saldırır, hırslının yüreğinde zulüm pusu kurar, kuvvetlenince bunu açığa vurur, zayıfken içinde uyutur. Bu vezir Kral Yunan'ın yanına yaklaşarak eğilip yeri öpmüş ve "Asrın ve zamanın kralı, sen ki kullarına cömertliğinle yaşam sağlarsın. Yüreğimde korkunç ağırlığı olan bir duygu var. Bunu sana açıklamazsam kendimi gerçekten sadık bir kul değil, bir zina çocuğu gibi hissedeceğim. Bana izin verirsen bunu sana açıklarım" demiş. Vezirin sözlerinden içi kararan kral ona "Nedir söyleyeceğin?" diye sormuş. Vezir de "Ey azametli kralım, eskiler kim ki bir işin sonunu ve bunun yaratacağı kötülükleri görmezse talih denen şeyi kendine dost bilmesin" demişler. "Ben de kralım, senin saltanatını söndürmekten başka bir şey düşünmemekte olan düşmanına ödüller yağdırarak, lütuflarla donatarak, taşıyamayacağı kadar cömertlik göstererek yanılmakta olduğunu görüyorum ve bu yüzden kralım için büyük endişeler duyuyorum" demiş. Bu sözleri duyan kral son derece bunalmış, rengi atmış ve "Lütuflarımla donattığım halde bana düşman olduğunu iddia ettiğin bu kişi kimdir?" diye sormuş. Vezir, "Hekim Rüyan'dan söz ediyorum" demiş. Kral ona, "Sözünü ettiğin kimse benim iyi bir dostumdur. Benim için insanların en değerlisidir. Çünkü o bana elimde tutarak cüzdanımdan kurtulmamı sağlayan bir şey verdi. Başka hekimler benden umutlarını kesmişlerdi. Bu zamanda batıda olduğu gibi doğuda da onun gibisi yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da sen onun hakkında bu gibi şeyler söylemeye cüret ediyorsun? Bense bugünden başlayarak ona güvenceler vermek ve aylık 1000 dinar tutarında maaş bağlamak istiyorum. Aslında krallığımın yarısını ona bağışlasam onun için pek fazla bir şey yapmış olmazdım. İnanıyorum ki sen bunları kıskançlığından söylüyorsun. Tıpkı vaktiyle işittiğim Şahsin Kadın öyküsünde olduğu gibi" demiş. O anda Şehrazat ansızın sabah olduğunu fark etmiş ve anlatısını kesmiş. Bunu gören Dünyazat ona "Ablacığım, anlattıkların ne kadar tatlı, kibar, zarif ve saf" demiş. Şehrazat da "Eğer şah beni bağışlar da hayatta kalırsam, ikinize anlatacaklarım yanında bunlar nedir ki?" demiş. Şah bunu duyunca kendi kendine "Vallahi gerçekten harika olan öyküsünün sonunu dinlemeden onu öldürmem" demiş. Sonra geceyi sabaha kadar birbirlerine sarılarak birlikte geçirmişler. Sabahleyin şah divana gitmiş. Divan halkla dolunca gün batısına kadar tayinler, aziller yaparak, yöneterek, askıda kalan işleri bitirerek adalet dağıtmaya başlamış. Sonra divan dağılmış, şah da sarayına dönmüş. Gece yaklaşınca vezirin kızı Şehrazat ile her zamanki ilişkisini kurmuş. 5. gece olunca Şehrazat anlatmaya başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, kral Yunan vezirine, ey vezir, hekime karşı kıskançlık duygularına kapılma. Sen onu öldürmemi, sonra da şahinini öldürdükten sonra pişmanlık duyan Şah Simbat gibi bundan pişman olmamı istiyorsun demiş. Vezir, bu nasıl olmuş diye sorunca kral ona şu öyküyü anlatmış. 4. ayrımın sonu, sayfa 67.